Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den, Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarım Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 12 Hurdat 1402, Hicri Kameri 13 Zilkade 1444 ve Miladi 2 Haziran 2023 Cuma. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi Rumlerinden ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Nur'a Giden Yol, Umut Işığı ve Kalıcı Trisimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi yaratıcı ve çekici yöntemlerle şehitlerin cihat ve yollarının genç kuşağa aktarılması gerektiğini söyledi. İslam Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı Tümgeral Selami düşmanın İran'a karşı güçsüz kaldığını söyledi. İran Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. İran ve Güney Afrika Dışişleri Bakanları ikili ilişkilerin geliştirilmesini vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyi cumartesi günü saat 22'de açıklayacak. Ve 558 Filistinli esir Siyonist rejimin hapishanelerinde müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi Nişabur Şehitleri Ulusal Kongre yetkilileriyle görüşmede yaratıcı ve çekici yöntemlerle şehitlerin cihat ve yolları genç kuşağa aktarılması gerektiğini vurguladı. İran Peres'in bildiğine göre İslam İnkılabı rehberi İran'ın kuzeydoğusunda bulunan Rezevi Horasan'da Sarı Günü düzenlenen 2044 Sebzevarlı Şehitleri Anma Ulusal Kongresi ve de 2498 Nişaburlu Şehidi Anma Ulusal Kongre yetkilileriyle her iki kentten şehit ailelerinden bazılarını kabul ettiği görüşmede şehitlerin anısını canlı tutmanın da Kerbela'da akan kutsal kanları canlı tutma cihadı ile eşdeğer büyük bir cihad olduğuna işaretle şöyle buyurdu. İrade ve çalışma ve sanatı kullanılarak ve çekici ve yaratıcı yöntemlerden yararlanarak şehitlerin cihat ve yolları genç kuşak ve gelecek nesillere aktarılır. İslam İnkılabı rehberi ayrıca Sebzevar ve Nişabur Şehitleri Anma Ulusal Kongre yetkililerine takdir ederek şöyle devam etti. Tarih boyunca batıl ehli ve istikbar güçlerin yararı ve maslahatı, şehitlerin yiğitlikleri ve mücadelelerinin adı ve anısının geriye kalmamaktadır. Ki bu konu süre gelmiştir. Bu yüzden de şehidin adını ve şehit aileleri ve dostlarının şehit yetiştiren ve bu alanda var güçleriyle sahnede olarak destek verenlerin adını canlı tutmak cihattır ve bu işin kıymeti bilinmelidir.
İslam Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı yaptığı açıklamada İran halkının Allah'ın yardımıyla ve halkın sabrıyla ekonomik yaptırımları ve düşmanların büyüsünü boşa çıkardığını söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Tümgeral Hüseyin Selami, dün İran'ın kuzeydoğusundaki Rezevi Horasan'da 2000 sebzevar şehitlerini anma ulusal kongre toplantısında İran halkının direnişinin ve büyüklüğünün düşmanı dize getirdiğini işaret ederek şöyle konuştu. Sürekli yenilgilere rağmen düşman kumpaslarından vazgeçmemiş, kendini kandırmış ve belirsiz geleceğinden memnundur. Ama bilsin ki İran milleti diridir, uyanıktır ve kimliğini, haysiyetini, bağımsızlığını, hürriyetini ve İslam'ı nasıl savunacağını bilir. Tümgeral Selami şöyle devam etti. İran İslam Cumhuriyeti küresel bir psikolojik, siyasi, kültürel ve ekonomik işgalin merkezinde yer alıyor ve bu istikbar dünyanın İran halkının teslim olmaya zorlamak için tasarladığı bir plan. İşgal altındaki topraklarda yüz binlerce insanın gösteriler yapması ve Siyonistlerin güvenliği sağlayamaması ve bazı batılı ülkelerin sorunları son aylarda görünür hale geldi. Ancak İslam Cumhuriyeti'nin bayrağı dünyada daha da yükseklerde dalgalandı.
İran İslam Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Kurul Silahsızlanma ve Silahların Yayılmasını Önleme Komisyonu raportörü ve bu komisyonun yönetim kurulu üyeliğine seçildi. İran Peres'in İrna'dan bildiğine göre, Perşembe günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İran İslam Cumhuriyeti'nin New York'taki daimi temsilcisini, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 78. oturumunun başkan yardımcılığına oy birliğiyle seçti. Bu kararla İran İslam Cumhuriyeti önümüzdeki Eylül ayında ülkelerin üst düzey yetkililerinin katılımıyla başlayacak olan Genel Kurulun Asya Pasifik grubundan 5 başkan yardımcısından biri olarak atandı. Gelecek Genel Kurul toplantılarına yönetmenin yanı sıra Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesi ile birlikte genel komiteyi oluşturarak genel kurul toplantılarının gündeminin belirlenmesinden ve önceliklendirilmesinden sorumlu olacaktır. Diğer yandan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da İran İslam Cumhuriyeti'nin adayı Genel Kurul Silahsızlanma ve Yayılmanın Önlenmesi Komitesi raportörü ve komitenin yönetim kurulu üyeliğine oy birliğiyle atadı. Bu atama geçtiğimiz haftalarda New York'taki Amerikan temsilcilerinin İran'ın bu iki göreve atanmasını engellemek için diplomatik çevrelerde yoğun çaba sarf ettiği bir ortamda gerçekleşiyor.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan yaptığı açıklamada şüphesiz İran bölgesel gelişmelerde bir aktör ve ana güçtür ve küresel düzeyde İran İslam Cumhuriyeti'de ana aktörlerden biri olarak kabul edilmektedir dedi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan dün İran Dışişleri Bakanlığı'nın en önemli tedbirlerini ve başarılarını anlattığı bir röportajda yeni dünya düzeninde nerede bir mesele veya olgu tartışılırsa İran İslam Cumhuriyeti'nin eksik olmadığını belirtti. Hüseyin Emir Abdullahyan şöyle konuştu. Gelişmeler arasında Asya'da yeni ekonomik güçlerin ortaya çıkması var ve İran'ın kendisi bu kıtada önemli bir ülke olarak görülüyor. İran İslam Cumhuriyeti, Şanghay, BRICS ve Avrasya Birliği gibi bölgesel ittifaklarda üyeliğini sürdürmektedir ve İran'ın üyeliği önümüzdeki ay Şanghay'da kesinleşecektir. Emir Abdullahyan, Oman Kralı'nın İran'a yaptığı son ziyaretinin bir başka odak noktası olarak İran-Mısır ilişkileri olduğunu belirterek şunları kaydetti. İran, Tahran ile Kahire arasında ikili bir sorun olmadığı bakışıyla ayrıca Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi'nin de bölgede son yıllarda yaşanan gelişmelerde özellikle IŞİD ile mücadelede ve Suriye davasındaki tutumunun mantıklı ve doğru olduğu nedeniyle bu konuyu memnuniyetle karşıladı. Tahran ile Kahire arasındaki ilişkileri geliştirmeye yönelik bir girişim varsa, İslam Cumhuriyeti her iki tarafında çıkarları doğrultusunda bu girişimi memnuniyetle karşılar. Yapılan sohbetin bir başka bölümünde İran Dışişleri Bakanı, İran ile Afganistan arasında son haftalarda yaşanan ihtilaflara değinerek, İran'ın sınırlar meselesine bakışını stratejik bir bakış açısı olarak değerlendirdi. Emir Abdullahyan, düşmanın Afganistan'ı suistimal etmesine izin vermeyeceklerini belirterek şunları kaydetti. Afganistan yönetim organı yetkilileri bu çatışmaların herhangi bir maksatlı planla yürütülmediğini açıkça ifade ettiler.
İran ve Güney Afrika Dışişleri Bakanları BRICS zirvesinin oturum aralarında bir araya gelerek ikili ilişkilerin genişletilmesini görüştüler. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Güney Afrika Dışişleri Bakanı'nın daveti üzerine ve BRICS grubu Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak amacıyla çarşamba akşamı Tahran'dan Cape Town'a hareket etti. Bu bağlamda ve İran Peres'in haberine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, dün Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor'la görüşmede dünya düzeninin değişmekte olduğunu işaretle Şanghay ve BRICS'in yeni dünya düzeninde önemli rol üstlenebileceklerini söyledi. İran Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin terör ile mücadelede komşu ülkelere yardım etme konusundaki başarılı deneyimlerine işaret etti ve Güney Afrika'nın Filistin halkına verdiği desteği de takdir etti. Güney Afrika Dışişleri Bakanı da bu toplantıda BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarından yeni ülkelerin üyelik mekanizması hakkında görüş alışverişinde bulunacaklarını ve sonucu da bir sonraki BRICS zirvesine sunacaklarını söyledi. Naledi Pandor, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğin güçlenmesini de memnuniyetle karşıladı ve Afrika'nın güneyindeki bazı gelişmelere atıfta bulunarak, terörü bu bölgenin karşı karşıya olduğu en önemli tehlikelerden biri olarak değerlendirdi.
İran ve Irak'ın sınır muhafız komutanları ortak sınırların güçlendirilmesini ve İmam Hüseyin aleyhisselam Erbain ziyaretçilerin geçişlerini kolaylaştırmasına vurgu yaptılar. Komutan Ahmet Ali Guderzi, Iraklı mevkitaşı Tümgeneral Muhammed Abdülvahab Sekr Hüseyin El-Saidi ile yaptığı görüşmede İran ve Irak sınır muhafızlarının iki ülke halkının sınırlarda güvenliğini sağlamak için birlikte çalıştığını belirterek şöyle konuştu. İran İslam Cumhuriyeti Sınır Muhafız Komutanlığı sınır bileşenlerinde tam olgunluğa erişmiştir. Bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin 8.755 kilometrelik uzun sınırlarının güvenliğinden sorumludur. İran ve Irak sınır muhafızları arasındaki olumlu etkileşim ve iyi sınır ilişkilerine değinen Serdar Guderzi şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak ile 1609 kilometrelik ortak sınırı var ve bu devasa ortak sınır iyi ilişkilerden ve ikili sınır muhafızları arasında iyi kontrol edilen etkileşim ve yönetimden kaynaklanıyor. Yapılan toplantıda Irak Cumhuriyeti Sınır Muhafızları Komutanı, iki ülkenin sınır muhafızları arasındaki deneyimlerin aktarılması ve bilgi etkileşiminin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurgu yaparak şöyle konuştu. Irak ve İran ülkelerinin ortak hedefleri olması, ortak düşmanların olmasına neden olmuştur ve etkileşimleri ve ekipmanı geliştirerek ve sınırları kapatarak gündeme alınması gerekiyor ki böylece terör ve düşman gruplarla mücadelede ve her türlü kaçakçılıkla mücadelede bu bileşenleri kullanarak ve deneyimlerimizi aktararak fayda sağlayabiliriz.
İran İslam Cumhuriyeti İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı, İran ile Irak-Kürdistan bölgesi arasında iyi bir ekonomik işbirliği olduğunu belirterek, sınırın iki yakasındaki iller arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği yeterli olmadığını söyledi. İran'ın bildiğine göre, İran İslam Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Vehid Celalzade, Perşembe günü İran'ın Irak-Kürdistan bölgesi ile sınırı olan vilayetlerin valileri toplantısında İran İslam Cumhuriyeti'nin özellikle Kürdistan'a sınırı olan vilayetlerine mühendislik teknik hizmetlerin ihracatının dikkati şayan olmadığını belirtti. Irak ve Irak-Kürdistan'ın ilerlemesi ve güvenliğinin İslam Cumhuriyeti'nin ilerlemesi ve güvenliği olduğunu da belirten Celalzade şunları kaydetti. Ortak girişimler ilişkilerin gelişmesinde çok etkili olabilir ve bu konuda temsilcinin Ortak bir sınır yerleşimi kurarak etkili bir adım atabiliriz. Yapılan görüşmede hazır bulunan İran'ın Batı Azerbaycan ve Kirmanşah eyaletleri valileri Muhammed Sadık Muhtemedyan ve Muhammed Tayyip Sahra'yı da Irak-Kürdistan bölgesiyle sınırdaş olan eyaletlerin ticari ve ekonomik ilişkilerinin genişletilmesine vurgu yaparak sınır pazarlara özen gösterilmesinin ikili ekonomi ve ticari ilişkiler için ortam hazırladığını belirttiler.
Amerika Hazine Bakanlığı bu ülke hükümetinin ikili ve düşmanca politikalarının devamında İran'a karşı yeni yaptırımlar uyguladı. İran'ın belirlediğine göre Amerika Hazine Bakanlığı dün yaptığı açıklamada İran İslam Devrim Muhafızları ordusuna bağlı 5 kişi ve 1 şirkete yeni yaptırımlar uyguladığını duyurdu.
Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin edecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi saat 22 civarında açıklaması bekleniyor. NTV'nin bildiğine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumartesi saat 14'ten önce meclise yemin edecek. Daha sonra da saat 15'te Anıtkabir'i ziyaret edecek ve ardından da atlı birliklerle Anıtkabir'den Beştepe'ye gidecektir.
Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna Cumhurbaşkanları Putin ve Zelenski'yi yemin törenine katılmaya davet etti. Rus yetkililer Erdoğan'ın göreve başlama törenine Putin'in katılmayacağını, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'in Türkiye ziyaretindeki Rus heyetine başkanlık edeceğini açıkladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da Putin'in Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmayacağını, ancak iki tarafın yakın gelecekte bir toplantıda birbirleriyle görüşmeyi planladığını söyledi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifalarını sundular. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. Parti Genel Merkezi'nde 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkan seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı 4,5 saat sürdü. Toplantıda Cumhurbaşkanı seçiminin sonuçları değerlendirildi ve CHP'nin yol haritası ele alındı. CHP MYK üyelerinden tamamı Kılıçdaroğlu'na istifalarını sundu.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç'e üçlü muhtıranın kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirme ve terörizmle mücadelede somut adımlar atma çağrısında bulundu. Mevlüt Çavuşoğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom'un Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısına ilişkin ifadelerini yanıtladı.
Filistin Enformasyon Merkezi'nin bildiğine göre Neşedül Kudüs Kurumu Sözcüsü Mehcetül Kudüs Kurumu Sözcüsü Tamir Elzan'ın yaptığı açıklamada Siyonist Rejim Mahkemesi'nin son günlerde iki Filistinli esir için müebbet hapis cezası vermesiyle Korsan Rejim hapishanelerinde müebbet hapis cezası alan Filistinli esir sayısının 5582'ye ulaştığını duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz, İran'ın dış siyaset stratejisinin ulusal kurumların kapasitesini kullanmak üzere olduğunu başlığı altında. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, BRICS grubu Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Güney Afrika'ya gitti. Seyyid İbrahim Reis'i liderliğindeki İran İslam Cumhuriyeti'nin 13. hükümetinin kurulmasının üzerinden 1,5 yıldan az bir süre geçti. Bu dönemde Cumhurbaşkanı hükümeti dış politikaya özel önem verdi. Komşuluk politikası, Bercam nükleer anlaşmayı yeniden canlandırılması ve uluslararası örgütlere üyelik İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin son 1,5 yıldaki 3 ana stratejisiydi. Komşuluk politikası, komşu ülkelerle ilişkilerin canlandırılması veya geliştirilmesi şeklinde izlendi. Bu kapsamda Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Orta Asya ve Batı Asya'daki komşu ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesine çalışıldı. Barcum'un yeniden canlanması Seyit İbrahim Reis'i hükümetinin ilk günlerinden itibaren gündemdeydi. Amerika Başkanı Joe Biden, Barcum'un yeniden canlandırılması gerektiğini defalarca vurgulamasına rağmen, Barcum'u canlandırma müzakereleri geçen Ağustos ayından itibaren Amerikalı tarafın sabotajları ve nükleer anlaşmada İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı sorumluluklarını gerçekleştirmekten kaçınması nedeniyle durduruldu. Etkili uluslararası kuruluşlara üyelik Seyit İbrahim Reis'i hükümetinin dış politikadaki bir başka stratejisidir. Bu kapsamda Özbekistan'ın ev sahipliğinde Semerkant kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkeler 22. zirvesinde İran'ın Şanghay Örgütü'ne tam üyeliği resmen ilan edildi. Şanghay'dan sonra şimdi İran İslam Cumhuriyeti hükümeti BRICS grubuna katılma talebinde bulundu. BRICS grubu, dünya nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan, dünyanın gelişmekte olan ekonomik ülkeleri olan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşuyor. Dünya yüz ölçümünün %30'unu kaplıyorlar ve dünyada yapılan yatırımların 1/4 bu ülkelere çekilmiş durumdadır.
BRICS Dışişleri Bakanları toplantısı dünden itibaren Güney Afrika'nın Cape Town kentinde çalışmalarına başladı. Güney Afrika Dışişleri Bakanı bu toplantıya İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ı da davet etti. Dışişleri Bakanı ekonomik diplomasiden sorumlu yardımcısı Mehdi Seferi halihazırda 19 ülkenin BRICS'e üyelik için başvurduğuna işarete İran'ın bu gruba katılmak isteyen ilk ülkelerden biri olduğunu söyledi. Güney Afrika'nın Cape Town kentinde yapılan BRICS Dışişleri Bakanları toplantısı İran'ın bu ekonomik birliğe üyelik vizyonunu ve planlarını ana hatları ile belirtmek ve ayrıca İslam Cumhuriyeti'nin üyeliğini kolaylaştırmak için üyelerle istişare etmek için iyi bir fırsattır. Uluslararası kurumlara üyeliğin önemi Batı'nın İran'ı tecrit etme stratejilerinin başarısızlığı, dış politikada çok taraflılık politikası, yeni pazarlara dikkat ve yaptırım sisteminin etkisizleştirilmesi gibi birçok şeyi içeriyor. Buna ek olarak ulusal para birimiyle finansal çalışmaları ve gelişmekte olan güçlerle ekonomik ilişkilerin genişletilmesi, gelişmekte olan uluslararası kurumlara üyeliğin diğer etkileridir. Mehdi Seferi, İran'ın BRICS'e katılma isteğine değinerek bu konunun etkilerinden birinin de bu BRICS üyesi olan Rusya, Çin, Brezilya ve Güney Afrika ülkeleri ile parasal işlemleri dolar kullanmadan ulusal para birimiyle yapabilmek olduğunu söyledi. Sefer ayrıca bu gruba üyelik sayesinde Güney Afrika ve de Brezilya yolu ile Afrika ve Güney Amerika kıtalarındaki ticaretin geliştirilebileceğini söyledi.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz İran'a yönelik saldırıyla ilgili Pentagon belgesinin Trump'ın elinde olmasıyla ilgili. Amerika eski başkanı Donald Trump bir toplantıda bazı gizli Pentagon belgelerine sahip olduğunu itiraf etti. Bir haber ajansının bildirdiğine göre birçok kaynak CNN'e yaptıkları açıklamalarda federal savcıların 2021 yazında gerçekleşen bir toplantının ses kaydına ulaştıkları, bu ses kaydında eski Amerika Başkanı Donald Trump, İran'a olası bir saldırıyla ilgili gizli bir Pentagon belgesine sahip olduğunu itiraf ettiğini ifade ediyor. Birçok güvenilir kaynağa göre Trump'ın bu belgeleri elinde tutması, Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra gizli ve sınıflandırılmış dosyaları sakladığının farkında olduğunu gösteriyor. Söz konusu ses kaydında Trump'ın sahip olduğu bilgileri paylaşmak istediğini, fakat başkanlığından sonra bu belgelerin yayımlanmasını engelleme yetkisinin sınırlı olduğunu da farkında olduğunu anlaşılıyor. Bir kaynak Trump'ın konuşmasının İran'a yönelik saldırıyla ilgili kısmının yaklaşık 2 dakika sürdüğünü söylerken, başka bir kaynak İran'a yönelik saldırı konusunun birçok başka konunun tartışıldığı çok daha uzun bir toplantının çok küçük bir parçası olduğunu söyledi. Eski başkan ve başkomutanın gizli bir belgeyi tartışırken sesinin kasete kaydedildiğinin açığa çıkması Amerika başkanlık yarışındaki hukuki sorunları arttırabilir. Ancak Trump daha önce Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra başkanlık belgelerinin saklanmasıyla ilgili herhangi bir suç işlediğini reddetmişti. Geçen yaz Amerika Adalet Bakanlığı FBI'ın Trump'ın evindeki çok gizli belgeleri el koyduğunu duyurdu. O sırada Amerika Adalet Bakanlığı bu belgeleri el konulmasını onaylayarak Trump'ın casusluk yasasını ihlal etmesinin olası nedenleri var. Çünkü Amerika federal yasalarına göre ulusal savunma bilgilerinin bulundurulması veya aktarılması yasaktır dedi.
Federal görevliler tarafından yayınlanan bir belge Amerika polis memurlarının Trump'ın evini ararken çok sayıda gizli kayıt ele geçirdiklerini ortaya koyuyor. Geçen yaz Trump'ın malikanesinde ele geçirilen belgeler sınıflandırılmış ve çok gizli olarak işaretlenmiş belgelerdir. Sınıflandırılmış veya çok gizli belgeler ise sadece ülke ulusal güvenlik istihbarat yetkililerinin de ulaşabilecekleri en gizli belgeler kategorisidir. Bu raporda FBI memurlarının 20'den fazla kutu fotoğraf, el yazısı, notlar ve Trump'ın müttefiki ve uzun süredir danışmanı olan Roger Stone'u affeden bu yürütme emri de dahil olmak üzere 30'dan fazla kutu belge ele geçirdiği söyleniyor. Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı hakkında da bilgiler de bu listede görülebilir. Trump evinde büyük gürültü koparan belgelerin ele geçirmesini yanıt olarak yaptığı açıklamada Florida'da görevliler tarafından el konulan belgelerin sınıflandırılmış durumdan çıkarılmış olduğunu belirterek isterlerse kendisi bizzat belgeleri Adalet Bakanlığı'na teslim etmeye hazır olduğunu savundu. Amerika'da görevde olan başkanlar bilgilerinin gizliliğini kaldırma yetkisine sahiptir. Ancak bu güç başkan olarak görevden ayrıldıkları anda ortadan kalkar. Fakat söz konusu belgelerin gizliliğinin kaldırılıp kaldırılmadığı, kaldırılmışsa ne zaman kaldırıldığı belli değildir. Bu arada Trump federal yasalara göre başkanlığı dönemindeki belgelere iade etmek için Amerika Ulusal Arşiv'in defalarca talebine rağmen elindeki birçok bir belgeyi de teslim etmeyi reddediyor. Bu yüzden bazı Amerikalı uzmanlar ise Trump'ın casuslukla mücadele yasalarını ihlal etmekle suçlanabileceğini ve başkanlık döneminin de sona ermesinden sonra bu belgeleri kişisel evinde tuttuğu için yargılanabileceğini söylüyorlar. Bu da yeni dönem başkanlık seçimlerine hazırlanan Trump'ın başını ağrıtacak gibi görünüyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Hordat 1402, Hicri Kameri 13 Zilkade 1444 ve Miladi 2 Haziran 2023 Cuma. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 Hordat 1379'da İranlı önde gelen din alimi ve mücadeleci Hüccetül İslam Seyyid Ali Ekber Ebu Turabi Fazıl olan babası Ayetullah Seyyid Abbas Ebu Turabi ile birlikte bir araba kazasında hayatını kaybetti. İran'ın Halkçı Hareketi'nin rahmetli İmam Hümeyni'nin liderliğinde Hicri Şemsi 1342'de başlamasıyla Ebu Turabi mücadele hareketine katıldı ve Şah'ın piyonlarınca defalarca tutuklanıp işkence gördü. İslam İnkılabı'nın zaferi ve Irak'ın İran'a 8 yıllık savaşı dayatması ardından Ebu Turabi savaş cephelerine gitti, ancak savaştan birkaç ay sonra 1359'da Irak'ın Basri rejimince esir düştü. Ebu Turabi 1369'da serbest bırakıldı. Bu önde gelen din alemi Saddam rejiminin zindanlarında 10 yıl boyunca en ağır işkencelere maruz kaldı. Ancak o kadar direndi ki İranlı esirler arasında bir direniş sembolü olarak bilinmeye başlandı ve onları düşmana karşı direnmeye teşvik etti. Hicri Şemsi 1369'da diğer İranlı esirlerle birlikte serbest bırakıldı ve İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei tarafından esirler ve gazi işleri sorumlusu olarak atandı. Hüccetül İslam Ebu Turabi de iki dönem İslam Şurası milletvekili olarak seçildi ve bu süre boyunca canı gönülden halka hizmet etmeye devam etti. On yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 Hordat 1392'de İsfahan kentinin ilk cuma imamı Ayetullah Seyyid Celaleddin Tahiri vefat etti. Hicri Şemsi 1305'te İsfahan kentinde dünyaya gelen Ayetullah Tahiri insani bilimler dalı ve İran ile Fransa encümeni mezunu idi ve Arapça ve Fransızca dillerine musallat idi. Ayetullah Tahiri İslam İnkılabı'nın zaferinden önce Despot Şah rejiminin en şiddetli muhaliflerinden idi. İsfahan kentinin ilk cuma imamı olan Tahiri devrimden önce bile imamın ısrarı üzerine cuma namazını Hüseyin Abadül Camii'nde kıldı. Seyyid Celaleddin Tahiri bir cuma imamı ve rehberin İsfahan'daki temsilcisi ve Bilgiler Meclisi'nin İsfahan temsilcisiydi. O birkaç cilt Arapça kitap yayımladı. ...678 yıl önce bugün tarihi rivayete göre bugün Hicri Kameri 13 Zilkade 766'da Kutbettin Muhammed bin Muhammed Razi vefat etti. Rey çevresindeki Veramin'de dünyaya geldi ve orada Razi olarak tanındı. Kutbettin Allame Hilli'nin en değerli öğrencilerinden biriydi. Kutbettin Razi bir süre Sultan Ebu Said ve Veziri Hoca Gıyasettin Muhammed'in hizmetindeydi. Şerhi Şemsiye ve Şerhi Mutali adlı İki kitap yazdı. Sultan Ebu Said'in vefatından sonra Suriye'ye giderek Şam'da vefat etti. İlk Şeydi Evvel üstadı Kutbettin Muhammed bin Muhammed Razi'dir. Şeydi Evvel onun hakkında şunları söyledi. İlim ve edebiyat büyükleri arasında büyük önem kazandı. Mantık, hikmet ve edebi ilimlerde devrinin büyük alimlerinden biri oldu. ...53 yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 Ordat 1349'da Necef Yeşref İlmiye Havzası'nın önde gelen hocası Ayetullah Seyyid Muhsin Hekim 92 yaşında vefat etti. Ayetullah Hekim, Ayetullah Burucerdi'nin vefatından sonra önde gelen taklit mercilerinden idi ve Irak halkı ve bölge ülkelerindeki Şiiler onu taklit ediyorlardı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Lira daha da düşecek diyen uzmanlardan seçim yorumu, Türk ekonomisi için gerçeklerle yüzleşme vakti.
Yeni Asya.
Asıl kazanç demokrasi için birlikteliğimiz.
Yeni Çağ.
Erdoğan'dan enflasyonla ilgili açıklama. Refah düzeyi yükselecek. Şimdi ise hafta içi köşe yazıları.
Kazım Güleçyüz 31 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde Millet İttifakı safları sıklaştırmalı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Tek adam rejimine karşı verilen siyasi mücadelede en güçlü alternatif olarak Millet İttifakı'nın ortaya çıkması ve gelişmesi başından beri iktidarı çok rahatsız etti. İttifakı dağıtmak ve ortaklarının içine fitne için sokmak her yolu denedi ama başaramadı. İttifak güçlenecek, yoluna devam edecek. Periyodik lider buluşmaları ve ortak ekipler tarafından eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar topluma mal oldukça destek buldu. İttifak içinde farklı sahiplerle patlak veren krizler de oluşan birliktelik bilinciyle aşıldı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İyi Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi iki dönemdir mecliste temsil edilmelerini ittifaka borçlular. Onların yanı sıra Deva ve Gelecek Partileri de 14 Mayıs seçimiyle bu sayede meclise girdiler. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde umulan ve beklenen sonuç alınmasa da durum bu. Alınamayış sebepleri tespit ve izole edilmeli. Mesela ittifakın varlık gerekçesi olan güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş hedefine ulaşılıncaya kadar parti eksenli tavır ve söylemler sergilemekten artık vazgeçilmeli. İttifak çatlıyor, dağılıyor dedirtecek aykırı çıkışların tekrarlanmasına fırsat verilmemeli. İktidarın eski CHP üzerinden yaptığı ve dindar kesimde etkili olan kara propagandaları çürütecek kuvvetli mesajlar verilmeli. Bilhassa başörtüsü ve Ayasofya gibi hassas konularda zihinlerde zaten var olan ve iktidarın daha da körüklediği kuşku ve tereddütleri izale edecek tatminkar izahlar yapılmalı. Helalleşme açılımı yeni ve farklı örneklerle geliştirilmeli ve kesintisiz devam ettirilmeli. İktidarın montaj kayıtlar eşliğinde kurduğu iftiralı terör tuzağıyla ittifakı asıl gündeminden uzaklaştırmasına meydan verilmemeli. Ki 28 Mayıs öncesinde bu tuzak maalesef amacına ulaştı ve ittifakın insicamını bozdu. İkna edilmeyi ve kazanılmayı bekleyen asıl seçmen kitlelerine ulaşılmasını engelledi. Bunun tekrarına müsaade edilmemeli. 28 Mayıs sonrasında bir araya gelip açıklama yapmadan dağılan liderler yeniden buluşarak hep birlikte kamuoyu önüne çıkmalı ve ittifakımız daha da güçlenen bir kararlılıkla devam edecek açıklaması yapmalılar. Tek adam rejimini aşmanın ve birleşe birleşe kazanmanın başka bir yolu var mı?
Tahran Radyosu.
Mehmet Faraç 31 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde Kılıçdaroğlu neden kaybetti başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kol kırılır, yen içinde kalır şeklindeki o acziyetçi yaklaşım var ya, belki de Kılıçdaroğlu neden kaybetti sorusunun yanıtlarını külliyen, kapsayan, öz eleştiriden yoksun bir deyimden öteye gitmiyor. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın karşısında 12. kez seçim kaybetmesinin onlarca gerekçesi sayılabilir diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu gerekçeler içerisinde CHP'yi Baykal'dan sonra SHP, sonra da HDP çizgisine çekmeye çalışan bir ideolojik savrulmanın yıkımları da var. Bu savrulmayı zaten Kılıçdaroğlu 1930'ların CHP'si değiliz şeklindeki ifadesiyle net biçimde dışa vurmuştu. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığına karşı çıkan en az 50 vekilin tasfiye edilmesi de CHP'nin hangi çizgiye çekilmeye çalışıldığının çok şaşırtıcı bir örneğiydi. Kılıçdaroğlu, Baykal CHP'sinin %25'in üzerine çıkamamasını bir dayanak olarak alıp partiyi biraz da sağa çekerek iktidara gelme düşüncesiyle hareket etti. Ama bunun son 12 seçimde de katkı sağlamadığı, nüfus ve seçmen sayısı artarken CHP'nin taban erozyonu yaşamaya devam etmesinden net olarak anlaşıldı. Kılıçdaroğlu, aralarında eski FETÖ'cülerin de olduğu 60'tan fazla eski AKP'liyi 14 Mayıs listelerine koyarken sağ ve muhafazakarlara dayanarak iktidara gelme tezinin ne kadar dayanaksız olduğunu bir kez daha göremedi. CHP Baykal'dan sonra çizgisinden hızla uzaklaşırken ve tarikatlarla, cemaatlerle, HDP ile yakın temasa girilirken vekil listelerine kendi kadroları yerine eski AKP'lilerin doldurulması da parti örgütleri ve tabandaki enerjiyi yerle bir etti. Konunun özeti nettir. CHP içerisindeki ideolojik savrulma durmazsa ve partinin köklerine karşı olan vizyonsuz hantal yapı baştan sona değişmezse, beceriksiz kadrolar bir an önce uzaklaştırmazsa hezimetlerin sonu gelmeyecek, bir şok da yerel seçimlerde yaşanacaktır. Çünkü doğanın ve fiziğin kuralları değişmemiştir ki rayından çıkan hiçbir tren hedefine ulaşamamıştır.
Ahmet Kepekçi 31 Mayıs tarihli Yeni Mesaj gazetesinde muhalefetin stratejik hataları ve iktidarın kazanımı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 13. Cumhurbaşkanlığı seçimini de geride bıraktık. Sayın Erdoğan ipi göğüsledi. Millet adına, devlet adına başarılı olmasını dilerim. İki türlü bu seçim Türk siyasi tarihinde önemli bir yer tutuyor. Her açıdan analiz edilmesi gerekiyor. Muhalefet ve iktidar açısından bakacak olursak neler söyleyebiliriz? Öncelikle şunu ifade edelim. Bu seçim algı yönetiminin zirvede yaşandığı bir seçim oldu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu süreçte çevremdeki insanlarla acaba altılı masanın seçimi kazanmak gibi bir isteği var mı diye sorgulamıştım. Çünkü bu seçimin zor kısmı kazanmak değil, kaybetmekti. Muhalefetin yanlış kararlar alması ve doğru bir duruş sergileyememesi seçimin kaybedilmesine sebep oldu. Netice olarak muhalefet Cumhurbaşkanı Erdoğan'a altın tepside sundu. Ülkemizde bu kadar krizler, olumsuzluklar, başarısızlıklar varken bu sonuç alınmıştır. Bu tür koşullarda bir hükümetin seçimi tekrar kazanması dünya tarihinde oldukça nadirdir. Hükümet kazanmak için bir proje bile sunmadı. Seçim bir kesim için bir hak-bahtıl mücadelesi gibi lanse edildi. Bir başka kesim için ölüm kalım olarak gösterildi. Bu ülke nasıl kalkınacak? Ekonomi nasıl düzelecek? İnsan hakları, hak ve hukuk nasıl rayına oturacak? Mülteci sorunu ve eğitimde yaşanan problemler nasıl çözülecek? Hiçbir şey söylenmedi. İktidar 20 yılı aşkın zamandan beri bu sorunları çözemedi. Elindeki devlet imkanlarını da kullanarak bütün bunları gözden kaçırmayı başardı. Sayın Erdoğan hangi kadroyla, hangi yaklaşımla, hangi projeyle 20 yıldan beri çözemediği problemleri çözecek? Allah aşkına bana söyler misiniz? Böyle bir şey yok. Değişik hiçbir şey olmayacak. Her şey eski tas, eski hamam olacak. Altılı Masa'nın derdi ve tasası paylaşım konusundaydı. Seçimi çantada keklik olarak gördüler. Yok milletvekili kim olacak, yok bakan kim olacak, yok cumhurbaşkanı yardımcıları kim olacak, yok cumhurbaşkanı kim olacak. Bununla geçti muhalefetin zamanı. Hep ben konuşuldu, hiç millet konuşulmadı. Altılı Masa nasıl 60'lı masa yapılabilir? Seçim nasıl kazanılabilir? Bunlar hesaba katılmadı. BCP'nin masaya oturma teklifi kabul edilmedi. Süreç boyunca etik davranılmadı. Buna rağmen Hüseyin Başbey desteğini esirgemedi. Bu süreçte her iki ittifakın paydaşlarına bakıldığında bir torba ittifak anlayışı olduğu rahatlıkla görülecektir. Her iki ittifakta her türlü uç noktada görüş ve düşünce mevcut idi. Buradan da anlaşılacağı gibi bu seçimde milletin kazanması değil de adayın kazanması esasına göre hareket edildi. Ez cümle bu seçim sonuçları üzerinden daha çok sular akacak. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener gibi muhalefet liderleri seçim sonuçlarını kendi adlarına başarı olarak nitelendiriyorlar. Bu söylemleri tam da kendilerini tanımlıyor. Bu sonuç kendi adlarına kazanç, millet adına kayıp olduğuna göre gayeleri millet menfaati değilmiş demek ki. Bazıları seçim sonucu neden millet adına bir kazanç değil diyebilir. Cevap çok kolay. Algılardan, duygulardan sıyrılarak dünya ölçeğindeki rakamlara ve ülke olarak yerimize baktığımızda bu hemen görülecektir. Zaten seçmen ilk turda hiçbir adaya gereken desteği vermeyerek iktidardan da muhalefetten de değişim istemiştir. Özellikle altılı masada oturanlar için siyasi arenada siyasi gelecekleri tartışma konusu olacak. Nitekim daha şimdiden yüksek perdeden bunlar konuşulmaya başlandı. Bu da gayet doğal bir sonuçtur. Gelecek için yapılması gereken milletin değerleriyle barışık, paylaşımcı ve çözüm odaklı bir siyasetin söz sahibi olmasıdır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları uygulaması aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol.
Bismillahirrahmanirrahim. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehl-i beytine selam ve salavatla Nur'a Giden Yol adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Hatırlanacağı üzere geçen haftadan itibaren Tahrim suresine başladık ve ilk 5 ayetini bitirdik. Bugünkü sohbetimizi Tahrim suresinin 6. ayetiyle başlamak istiyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu ku enfusakum ve ehlikum naran ve kuduhen nasu vel hicara. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.
Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Bu mübarek suresinin ilk ayetlerinde ailevi konularla ilgili bazı tavsiyeler yapıldı. Bu ayet ise insanların aile bireylerine karşı insanlık sorumluluğu hakkında şöyle buyuruyor. İman ehli olanlar sadece kendilerini cehennem ateşinden kurtarmak fikrinde değiller. Ailelerine karşı da sorumluluk duygusu taşıyorlar ve onları kötü ve çirkin amellerden sakındırıyorlar. Karı ve koca birbirlerine karşı ve özellikle evlatlarıyla ilgili sorumludurlar. Onlar aile ortamını ve aileyi her türlü kirlilikten temizlemeli ve din karşıtı her türlü kültürü yayan veya aile ahlakını sarsan her şeyin aile ortamına sızmasını engellemelidirler. Ebeveyn, iyiliklerin yapılması ve kötülüklerden sakındırılmasını tavsiye ederek aileleri hayır işlere davet edip çirkin ve sevilmeyen işlerden sakındırmalıdırlar. Başka bir ifadeyle çocukların fiziksel sağlıkları için onların beslenme ve geçimlerini karşılamakla yükümlü oldukları gibi onların dini terbiyesi ve sağlıklı ve doğru zihinsel beslenmelerini sağlamakla da görevlidirler. Doğal olarak bu konudaki her türlü ihmalkarlık, çocuklarda zihinsel ve çalışmalarında sapmalara sebep olabilir. Cehennem ateşi hakkında ise şöyle buyuruyor. Cehennem ateşinin yakıtı, cehennem ehli olanların işledikleri günahlardan dolayı bizzat kendileri olduğu, onlardan ateşin alevlendiği, yanlarında bu ateşten eriyen taşların tıpkı yanardağlardan çıkan lavlar olduğu belirtiliyor. Bu ayet bizlere şunları öğretiyor. İnsanın nefsi serkeş ve hırslıdır ve insanı kötülüklere sürükler. Bu yüzden her halde insanlara sorun oluşturmaması için nefsani isteklere dikkat etmek gerekir. Maat ve cehennem ateşine inanmak insanın kontrolünde, onu ve diğerlerinin ıslah edilmesine önemli rolü vardır. Islahtaki ilk adım, bizzat bireyin kendisi ve yakınları ve daha sonra toplumun ıslah edilmesidir. Evlatların dini terbiyesi, aile reisinin görev ve sorumluluğundadır. Melekler varlık dünyanın çalışanlarıdır ve cennet ve cehennemi ise ilahi emir üzerine yönetiyorlar. Değerli dinleyiciler, şimdi hep birlikte Tahrim suresinin 7 ve 8. ayetlerinin tilavetini can kulağıyla dinliyoruz.
Ya eyyühellezine keferu la te'tezirul yevm, innemâ tujzevne mâ kuntum te'melûn. Ya eyyühellezine âmenû tûbû ilâ Allâhi tevbeten nasûhan asâ rabbukum en yukeffira ankum seyyiâtikum ve yudhilekum cennât. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا فأتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
Ey inkar edenler, bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler, Allah'a içtenlikle tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz, nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeyi hakkıyla gücün yeter derler. Cehennem cezasına karşı kendi ve aileyi korumayı anlatan geçen ayetlerin devamında bu ayetler kafirlere yönelik şöyle buyuruyor. Kıyamette hiçbir bahane veya özür kabul edilmez. Zira kıyamet davranışların vücut bulmuş halidir. Ve eğer insanın içinde somutlaşan kötülükler tövbe ve istiğfar ile temizlenmezse, insanın cehennemdeki cezasının müsebbibi olur. Nitekim geçen ayette de açıkça cehennemdeki ateşin bizzat insanlardan alevlendiği belirtiliyor. Ayetlerin devamı yine dünyaya dönüyor ve müminlere hitaben şöyle buyuruyor. İnsanların kurtuluş yolu tövbe etmek ve Allah'a sadakatle ve içten dönüşüdür. Böylece Allah çirkinlikleri örter ve onları bağışlar. Doğal olarak günahlardan arınmış olan insana cennete girme yolu açılır ve ilahi rahmetten yararlanır. Bu ayette üzerinde vurgu yapılan nasuh tövbesi aslında insanların önünde küçük düşmek ve rezil olmak gibi günahın zahiri neticelerinden dolayı değil, içten gelen ve insanın gerçek anlamda pişmanlığını beyan ediyor. Başka bir ifadeyle gerçek ve doğru tövbe, insanın bir kez daha günaha dönmeyeceği ve tekrarlamayacağına karar verdiği tövbedir. Ayetlerin devamı, kıyamette Resulullah'ın yarenleri, sevenleri ve müminlerin durumuna işaretle şöyle buyuruyor. Cehennemlik, günahkarların başları eğik utandıkları günde, onların müminlerin başları diktir. İman nuru onlarda zuhur etmiş ve Allah'tan o nurun sürekli olması ve kemalini istiyorlar. Bu ayetler ise bizlere şunları öğretiyor. Kıyamette tövbe ve özür dilemek işe yaramaz. Dünyada olduğumuz ve fırsatımız olduğu sürece tövbe ederek ve dönerek geçmişimizi telafi edelim. Cehennemin ateşi ve kıyametin cezası insanın yaptıklarının sonucundan başka bir şey değildir. İnsan günah işlemekten kaçınmalı ve eğer sapmaya düşerse de hemen tövbe etmeli ki günahların etkileri onda kalıcı olmasın. Mümin insan günahtan masum değildir ve bazen günah işleyebilir. Fakat onun imanının belirtisi pişmanlığı ve günahtan tövbe etmesidir. İnsan kötülükler ve çirkinliklerden temizlenmeden cennete giremez. Zira cennet pak olanların yeridir. Kötüler ve temiz olmayanların değil. Tövbe ve mağfiret dilemek hem insanın karanlık geçmişini temizler ve hem de onun gelişmesine, erdemliğe ulaşmasına ve nurlu olması için ortam oluşturur. İnsanın dünyadaki iyi ve seçkin amelleri kıyamette nur olarak görülecektir.
Değerli dinleyiciler, Bir Nura Giden Yol adlı programımızın daha sonuna geldik. Programımız hakkında her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizlere iletebilir. Ayrıca yayınlarımızı da parsley.ir adresinden takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkenin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adaleti yayan, iyi yöneten ve halk adaylı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
İşte biz de bu bağlamda sizlere insanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünde birlikteyiz.
Bir önceki bölümde anlattıklarımızdan yola çıkarak gerçek bir muntazır ve bekleyenin, intizar ve beklemenin felsefesini, vaat edilen Mehdi'nin yüce konumunu ve eşsiz kişiliğini bilmesi gerekti ve bunun yanında derin bir duygusal ilişki kurması gerektiğini gördük. Böylece muntazır şahıs hayatında bir model olarak imam zamanı seçmelidir. Zamanın imamını rehberimiz ve yol göstericimiz yaptığımızdan mümkün olduğu kadar inançlarımızı, ahlakımızı ve davranışlarımızı ona benzetmeye çalışırız.
İmam Sadık aleyhisselam gaybet döneminde dindarlığın önemi hakkında şöyle buyuruyor. Herkes kaimin ashabı arasında olmaktan mutlu olacak. O halde bekleyip takva ve güzel ahlakla amel edecek ve o gerçek bir muntazır olacak. Böyle bir kimse zuhurdan önce ölürse ecri zuhur vaktini anlayan kimse gibidir. Elbette toplumu ve dünyayı yöneten ortamı büyük bir bölümünün pislik ve yolsuzluklarla dolu olduğu bir durumda kendini geliştirmenin ve inancını sürdürmenin kolay bir iş olmadığı ve bu ilahi başarıya ulaşmak için hedefe odaklanmak, çok çalışmak, sebatlı davranmak ve uyanık olmak şarttır. Bu yolda imanı, takvayı ve dürüstlüğü değerli taşlar gibi korumak gerekir.
Bu bağlamda bir rivayette Peygamber Efendimizin bir gün ashabı eşliğinde kardeşleriyle buluşmak ve görüşmek istediği belirtilmektedir. O sırada ashabı biz senin kardeşin değil miyiz? Dediler. Allah Resulü ise hayır, siz benim ashabımsınız. Ancak kardeşlerim ahir zamanda gelecek olan insanlardır. Beni görmeseler de bana inanırlar. inançlarında ve dinlerinde sebat ederler. Bu o kadar zor ki sanki karanlık bir gecede kalın dikenli çalılara dokunurlar ya da kor kor yanan ve sürekli devam eden bir ateşi ellerinde tutarlar. Gecenin karanlık kalbinde yanan bir ışık gibidirler. Allah onları fitnelerden ve karanlık kaostan koruyacaktır diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz bu değerli sözleri bir yandan gaybet çağında imanı sürdürmenin zorluğunu ifade ederken, diğer yandan imam zamanı bekleyenlerin konumunu gözler önüne sermektedir.
Her Müslüman dininin esasları, ahlakı, kanunları ve dininin kuralları alanında gerekli bilgiye sahip olmalıdır. Bu nedenle Hazreti Mehdi aleyhisselamın ashabından olmak isteyen kişinin dininin esaslarını ve İslam inancının temelini oluşturan hususları iyi öğrenmesi gerekir. İslam'ın esaslarını ve temellerini, ilkelerini, kuralları bilmemek, bekleyeni sapkın ve yanlış düşüncelere karşı şüpheye düşürebilir ve inanca zarar verebilir. Ayrıca hayatını İslami kural ve standartlar çerçevesinde düzenlemeyi ve mümkün olduğu kadar tüm kurallarına uymayı zorunlu görmek de şart. Bu kaideler ve kanunlar Allah-u Teala tarafından konulduğu için kusursuzdur ve onlara uyan her Müslümana dünya ve ahirette saadetine ulaşacaktır.
Tahran Radyosu.
Mehdevi yaşam tarzında ahlakın önemli bir yeri vardır. Buna göre o asil imamın gerçek bir bekleyeni dürüstlük, nezaket, cömertlik, cesaret, hoşgörü, güvenirlik, ana babaya iyilik, türdeşine yardım etme ve zorbalığı karşıtı gibi iyi niteliklere sahiptir. Buna karşın yalandan, gıybetten, ifrattan, öfkeden, baskıdan, kibirden, haset, riyadan ve diğer çirkin huylardan sakınır. İmam zamanın gaybetinde üzerinde durulması gereken bir diğer konu da ruhen kendini geliştirme ve nefsin terbiyesidir. Pek çok hadiste belirtildiği üzere Hazreti Sahibu Zaman yeryüzünün zulüm ve fitne ile dolu olduğu bir zamanda ortaya çıkar. Şimdi bile dünyada bu baskı ve ayrımcılık, ahlaki yozlaşma ve toplumsal anormallikler açıkça görülmektedir. Bu tanımla bekleyen kişi Allah-u Teala bu zamanının imamıyla ilişkisini çevrenin bozgunculuklarından etkilenmeyecek ve günaha karşı koyabilecek kadar yakın ve güçlü hale getirilmelidir.
Bu amaca ulaşmak ve yüksek manevi makamlara ulaşmanın en önemli yolu, Allah ashabının önemli özelliklerinden olan takva ve ibadetkarlığı benimsemektir. Bu mukaddes gayeye ulaşmanın en iyi yolu, İslam'ın farzlarını yapmak ve haramları terk etmektir. Ayrıca kendini geliştirmeye ve insanın iç varlığının saflığına yol açan eylemleri gerçekleştirmek de çok faydalıdır. Kur'an-ı Kerim okumak ve ayetlerini tatbik etmek, duaları ve münacatları okumak, Allah'a muhtaç hissetmek, namaz, oruç, hac, itikaf, din büyüklerinin türbelerini ziyaret etmek ve benzeri ibadetlere tam olarak dikkat etmek diğer önemli faktörlerdir. Bu faktörler zamanının imamının zuhurunu bekleyen bir kişinin manevi hazırlığını hiç şüphesiz sağlamasına yardım olacaktır. Bu bağlamda önemli noktalardan biri de özellikle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Ehl-i Beyti başta olmak üzere din büyüklerinin tavsiyelerine uymak da önemlidir. Ayrıca kendi nefsi arzularına karşı gelmek ve Allah'ın dinini korumak için çalışmak da büyük etkiye sahiptir. Bu özelliklere ve vasıflara sahip alimler, Allah'ın emirlerini açıklamanın yanı sıra ilahi irşat ve dini öğretilerin açıklanmasıyla insanlara mükemmellik ve kendini geliştirme yolunda yardımcı olabilir.
Din düşünürleri ve alimlerin konumu o kadar belirgindir ki, İslam peygamberi onları Beni İsrail peygamberlerine benzetmiştir. İslam'ın hikmetli ve anlayışlı alimleri yapıcı irşatları ile toplumun ve dünyanın durumunu bekleyenlere açıklarlar ki onlar da imam zamanı basiret ve farkındalık ile takip etsinler. Basiret veya içgörü, işlerin doğru anlaşılması ve kritik ve çalkantılı zamanlarda ve dönemlerde doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği anlamına gelir. Bu nedenle gerçek bir muntazırın, anormalliklerin, fitnelerin ve şüphelerin bol olduğu gaybe çağında doğru yolu ve manevi mükemmelliğini içeren yolu fark edebilmesi ve kaybetmemesi gerekir. Dini ve siyasi içgörü ve anlayışa da sahip olması şart. Bu aşamadan sonra insanları doğruya veya iyiye çağırma, batılı, zulmü ve fitneyi aşağı vurma ve İslam'da kötülüğün yasaklanması olarak adlandırılan nahy-i münkeri tavsiye etme zamanıdır. Mehdi'yi bekleyenlerin de görevi aydınlanma, aydınlatma, direnme ve elinden geldiğince zalimlere ve suçlulara karşı mücadele etmektir.
Ramazan ayında okunan iftitah duasında Allah'tan ilahi devletini kurma vaadini yerine getirmesini niyaz ederek şöyle okuyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inna nergabu ilek fi devletin kerime tuizzu bihal islame ve ahle ve tuzillu bihal nifaqe ve ahle وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما غصرنا عنه فبلغنا اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا.
Allah'ım, kıymetli hükümetini şevk ile istiyoruz. İslam'ı ve onu takip edenleri yüceltmeni istiyoruz. Ve onun vasıtasıyla münafıklığı ve ehlini küçük düşürmeni sabırsızlıkla bekliyoruz. Ve o yönetimde bizi sana itaat etmeye çağıranlardan say ve senin yoluna hidayet etmekten sorumlu olanlardan eyle. Ve o hükümetin bereketiyle bize dünya ve ahiret haysiyetini bahşet. Allah'ım, bize bildirdiğin kadar
hak ile amel etmemize ve tanıyamadığımız hakikate ulaşmamıza yardım et.
Muhterem dinleyiciler, Umut Işık isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Bugünkü sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameneyi'nin İmam Musa bin Cafer'den naklen fereci beklemenin bizzat bir nevi fereç ve açılış olarak İnsanların umutsuzluk ve çaresizlikten kurtulma aracı olduğuna değinmesini ele alacağız. İmam Musa bin Cafer aleyhisselam'dan bir rivayette "Afzalul ibadeti ba'del ma'rifetil intizarul ferac" gelmiştir. Marifet tevhid demektir. Ve ondan sonra en iyi amel, ilahi gerçeklerin marifeti ise fereci beklemektir. Emir el-Mümininden fereci bekleyin, ilahi ruh ve rahmet ve açılıştan umutsuzluğa düşmeyin. Öyleyse fereci beklemekte umut vardır. Hareket vardır, eylem vardır ki elbette şimdi fereç hakkına söylenmiştir. Ve kesin olan ise fereci beklemek, yani Veli-i Asr Hazretini beklemektir. Bu fereci beklemenin bir mısdağıdır. Resulullah'ın "Benim ümmetimin en üstün ameli fereci beklemektir" buyurması, insanın hayatında ortaya çıkan tüm sorunlara nazirdir. Hayatta farklı sorunlar oluşur. İnsanın bu sorunlara karşı umutsuz olmaması ve fereci beklemesi gerekiyor. Ferecin geleceğini bilmesi gerekiyor. Bizzat fereci beklemek bir nevi fereçtir ki bu Hazreti Musa bin Cafer aleyhisselam'dan bir rivayettir. Bizzat fereci beklemek ve açılışı beklemek insanı o umutsuzluk durumundan, o çaresizlik durumunun tuhaf işlere mecbur etmesinden kurtarır. Öyleyse peygamber ve imamların böyle demesi anlamı şu ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ümmeti yaşamın hiçbir olayında ve hiçbir hadisede umutsuzluk ve yanılgıya düşmez ve her zaman ve her halde fereci bekler. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. İslam İnkılabı rehberi yaratıcı ve çekici yöntemlerle şehitlerin cihat ve yolları genç kuşağa aktarılmalı. Tüm general selamı düşman İran'a karşı güçsüz kaldı. İran Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. İran ve Güney Afrika Dışişleri Bakanları ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurguladı. İran ve Irak'tan sınır güvenliğine vurgu yaptılar. Celalzade, Irak-Kürdistan bölgesi ile ekonomik işbirliği yeterli değildir. Amerika'nın İran'a karşı yeni yaptırımları yürürlüğe girdi. Erdoğan yeni kabineyi cumartesi günü saat 22'de açıklayacak.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-1627-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.